Ayrım 12, sayfa 141. Fon, mahfi eğilmez. Rüyanın dönüşü. Rüya slalom fonuna karşı dava açmak isteyen Sinem, Sanem, Sema kardeşleri ve Sanem'in oğlu Semih'i dinlerken karmakarışık duygular içindeydi. Rüya üç kız kardeşin kendilerini bu fon işine sokan Semih'e içerlediğini ama bunu fazla belli etmemeye çalıştıklarını hissediyordu. Onların durumu da diğer slalom fonu mağdurlarınınkinden farklı değildi. Aralarında yalnızca yatırılan miktarlarla ilgili farklar vardı. Hepsi aynı vaatlere inanarak girmişlerdi bu fona. Rüya vekaletlerini aldıktan sonra bu dört kişiyi uğurladı. Bu görüşmeden sonra aslında oturup davalar üzerine çalışması lazımdı. Ama gazetelere bakıp da Murat'la ilgili yalanların devam ettiğini görünce çalışma hevesi kaçmıştı. İlk gün bu haberler çıktığında ayrıldıklarını bilen bir arkadaşı arayıp "İyi ki ayrılmışsın Murat'tan" deyince sinirlenmiş, bu haberlerin yalan olduğunu söyleyip sonra da uzun uzun Murat'ın karakterini övmüştü. Rüya eve gitmeye karar verdi. Şenay'a kendisini yorgun hissettiğini ve evde biraz dinleneceğini söyledi. Ofisten çıkıp arabasına bindi, eve doğru yola çıktı. Biraz yol aldıktan sonra telefonu çaldı.
"Efendim?"
"Rüya Hanım, sizsiniz değil mi?"
"Evet."
"Ben Komiser Tarık, rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Dünden beri Murat'ı arıyorum ama telefonu kapalı, bir şey mi oldu?"
Rüya içini çekti. "Biz bir süredir görüşmüyoruz komiserim," dedi.
"Aa, bilmiyordum, rahatsız ettim, kusura bakmayın. Telefonu kapalı olunca merak etmiştim, hakkında yazılan bir takım yalanlar var."
Rüya yine bir süre sustu. "Yazılanları ben de medyadan izliyorum."
"Ben de bunlara aldırmamasını söyleyecektim. Gerçekler nasılsa ortaya çıkar."
"Aynı şeyi düşünüyorum komiserim ama böyle bir durumda devlet yetkililerinin çıkıp bunları yalanlaması gerekmez mi? Bu çocuk geçmişte bu soruşturma nedeniyle göklere çıkarılmamış mıydı?"
"Haklısınız Rüya Hanım, ben de bunları anlatmak için arıyordum onu. Ben akademiyi bitirdikten sonra Ankara'da genç bir komiser adayıyken çok sevdiğimiz bir komiser yürüttüğü bir soruşturmanın ucu siyasilere dokunduğu için bir süre açığa alınmıştı. Biz gençler de bu duruma çok üzülmüştük. Komiseri evinde ziyarete gittik ve neden böyle olduğunu sorduk. Bize söylediği şey hep aklımdadır. Çocuklar, ne yazık ki kişilere değil de devlete hizmet etmeye kalktığınızda devlet size sahip çıkmıyor. Ama siz yine de kişilere değil devlete hizmet edin," demişti.
Rüya bir süre sessiz kaldı, sonra vedalaşıp telefonu kapattı. Komiserin söylediklerini uzun uzun düşündü, gözleri doldu. Önceki soruşturmalarda da Murat'ın başına benzer şeylerin geldiğini hatırladı. Murat yine böyle ortada bırakılmış ve devletten ayrılmak durumunda kalmıştı. O zaman Murat'tan duyduğu bir sözü hatırladı. "Devlete hizmet cezasız kalmaz." Bunları düşününce birdenbire gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Arabayı sağa çekti, durdu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Konulara hep mantık çerçevesinde bakan o sağlam, dik duruşlu, sert görünümlü avukat Rüya gitmiş, onun yerine duygularına yenik düşmüş bir Rüya gelmişti. Neye ağladığını da bilmiyordu. Murat'la bir süredir konuşmadıklarını ama Murat'ın başına gelenlere mi, yoksa devletin hizmetin cezasız kalmayacağı sözünün kanıtlanmış olmasına mı ağlıyordu? Murat'ı aramak istiyor, arayamıyor, duygularıyla mantığı arasında sıkışıp kalmış olmaktan bunalıyordu. Arada kalmışlık son günlerde işine de yansımış, çalışma arzusunu ve verimini düşürmüştü. Defalarca telefona sarılıp Murat'ı aramayı düşünmüş ama son anda vazgeçmişti. Aşkları bir yana konsa bile uzun yılların arkadaşlığı bu zor günlerinde onu aramasını gerektiriyordu. Ama terslenme endişesi bu son hamleyi yapmasını engelliyordu. Çocukluğundan beri reddedilmekten korkmuştu hep. Bunları düşününce endişesi sevgisine üstün geliyordu. Son zamanlarda sıklıkla yaptığı gibi bu konuda da karar vermeyi sürekli erteliyordu. İçinde bulundukları durumun kendiliğinden çözülmesini bekliyordu. Oysa Rüya kararsız kalmayı, karar almayı, ertelemeyi normalde hiç sevmeyen bir karaktere sahipti.
Murat da benzer duygular içindeydi. Rüya onun kalan yaşamını birlikte geçireceği kadındı. Birçok konuda birlikte aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı sonuçlara varabiliyorlardı. Ne zaman bir konuda tereddüte düşseler birbirlerini arayıp görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Bazen hatırlayamadıkları bir film yönetmeninin ya da oyuncunun adını sormak için gece yarısı birbirlerini uyandırdıkları bile oluyordu. Rüya, Komiser Tarık'la görüştükten sonra her şeyi bir yana bırakıp Murat'ı aramaya karar verdi. Sevdiği adamı bu kadar sıkıntılı bir döneminde yalnız başına bırakması hata olmuştu. Bu hatada ısrar etmesi iyice anlamsız olacaktı. Murat'ın numarasını tuşladı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor yanıtını alınca bu kez Murat'ın avukatlık ofisini aradı. Telefonu Murat'ın yardımcısı Ece açtı. Ece, Murat'a telefonla ulaşamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet Rüya Hanım, evde rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Sanırım telefonu da kapalı. Nesi var, hasta falan mı? Sanırım medyada çıkan haberlere canı sıkıldı. Bir süre yalnız kalmak istedi. Rüya, keşke bu kadar ihmal etmeseydim diye kendi kendine söylenip hızla sürdü arabasını. Murat'ın oturduğu sitenin park yerine arabasını bırakıp koşar adımlarla binaya girdi. Murat'ın dairesinin kapısına geldiğinde bir süre kulağını dayayıp içeriği dinledi. Hiç ses gelmiyordu. Anahtarı kullanarak kapıyı açmak yerine zili çalmayı tercih etti. Nedense içinde kapıyı hale açacakmış gibi bir korku vardı. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Bir kez daha, bir kez daha çaldı. Hiç ses çıkmadı. Sonunda anahtarını çıkardı ve kapıyı açtı. İçinden bildiği bütün duaları okuyarak "İnşallah haliyle birlikte değildir" diye geçirdi ve salona girdi. Murat bitkin bir halde salondaki büyük koltukta uyukluyordu. Sakalları uzamıştı. Üstünde düğmeleri yanlış iliklenmiş bir gömlek ve bir eşofman altı vardı. Sehpada üçte biri boşalmış bir viski şişesi ve yarısı viski dolu bir bardak duruyordu. ''Ne oldu sana böyle?'' diye haykırdı Rüya. Murat gözlerini açtı, Rüya'yı görünce güldü. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı, ayağa kalkmaya çalıştı ama kalkamadı. ''Sarhoş musun sen?'' Murat anlamsız bir şeyler söyledi. Tekrar ayağa kalkmaya çalıştı. Rüya bir eliyle Murat'ın belinden, bir eliyle de elinden tuttu, onu ayağa kaldırdı ve banyoya sürükledi. Musluğu açtı, başını eğdi ve soğuk suyla yüzünü yıkadı. Murat biraz kendine gelmiş gibiydi, sözcükleri yutarak ''Ne yapıyorsun Rüya?'' diye sordu. ''Asıl sen ne yapıyorsun? Nedir bu halin?'' ''Daha ne olsun, hakkımda yazılanları okumadın mı?'' ''İyi de bütün o yalanlara boyun eğip böyle perişan mı olacaksın?'' Murat yanıtlamadı. Onun yerine Rüya'yı kendine doğru çekip uzun uzun öptükten sonra ''Bu işi organize edenin kim olduğunu biliyorum.'' dedi.
''Kim?''
''Eski başbakan.'' Rüya bir tepki vermedi. Bir süre sessiz kalıp düşündü.
''Tamam, bunları sonra konuşuruz. Şimdi gel seni salona oturtalım. Ben kahve yapayım. Kendine gelmen lazım.''
Rüya Murat'ın koluna girerek onu salona götürdü, koltuğa oturmasına yardım etti. Sonra hızla sehpanın üzerindeki viski şişesini bardağa ve yemek artıklarını toplayıp mutfağa gitti. Biraz sonra iki kahve fincanıyla geldi.
''Bu saate kahveyi iç bakalım, kendine gelmene yardımcı olur.''
Kahvelerinden birer yudum aldıktan sonra Rüya, ''Eski başbakan senin bu işten alınmanı sağlamak için basına yalın haberler yazdırdı, öyle mi?''
''Evet öyle. Ben öyle olduğuna inanıyorum çünkü bunu bana yapmak isteyecek başka kimse yok.''
''Mevcut başbakan da yapmış olabilir. O da eski başbakanın hükümete dışarıdan verdiği desteği kaybetmemek için seni bu şekilde uzaklaştırmayı planlamış olabilir.''
''Haklısın. Belki de birlikte düşünüp yaptılar.''
''Bu olasılık çok daha akla yakın.''
''Oysa bana bu soruşturmadan vazgeçtik. Senin de görevin bitti. Teşekkür ederiz deseler yeterliydi. Bu tür yalan haberler yapmalarına ne gerek vardı?''
''Haklısın ama seni bu görevden aldıklarında sağda solda konuşabileceğini, oysa senin itibarını bu yolla zedelerlerse inandırıcılığının kalmayacağını düşünmüş olabilirler.''
''Vay, sen de dedektifliğe başladın bakıyorum.''
Körle yatan şaşı kalkarmış.
Ben bu işin peşini bırakmayacağım ama.
Ben de bana başvuran fon mağdurlarını konuşturarak senin için bir dosya hazırlayacağım. Suçluların hem tazminat ödemesini hem de hapse girmesini sağlayacağız.
Teşekkür ederim Rüya, yanımda olduğun için.
Her zaman yanındayım.
Rüya bir süre sessiz kaldıktan sonra devam etti.
Hale konusunda ileri gittiysem özür dilerim. Ama o kızın sende gözü olduğu düşüncesindeyim ve bu değişmeyecek.
Murat bu konu üzerinde hiç konuşmamanın daha yararlı olacağını düşünerek sustu Rüya.
Sen şimdi bir duş al, tıraş ol, akşam gidip güzel bir yerde yemek yiyelim dedi ve devam etti. Yemekte konuşuruz neler yapacağımızı. Komiser Tarık sana ulaşmaya çalışıyordu. Yarın da onu arayıp durumunu anlatırsın.
Murat duşa giderken Rüya da evi toplamaya girişti. Her yere bir şeyler atılmış olmasına çok şaşırmıştı. Murat gibi titiz bir adamın karşılaştığı olay ne kadar can sıkıcı olursa olsun böyle bir dağınıklık içinde olması anlaşılır şey değildi.
Çöküş.
Murat Maslak'taki ofis odasında masasının başında oturmuş karşı duvarda asılı olan tabloya bakıyordu. Devrim Erbil'in İstanbul'un kuş bakışı görünümünü resmettiği bu tablosunu Rüya ile birlikte gezdikleri bir sergide beğenmişler. Murat'ın ofisinin açılışında Rüya bu tabloyu hediye olarak getirmişti. Tablo modern resim ile minyatürün bir karışımı gibiydi ve Murat'ı her bakışında bir şeyler düşünmeye itiyordu. Mesela şu anda baktığında İstanbul'un kaotik ortamı ve görüntüsü canlanıyordu zihninde. Arap saçı gibi birbirine girmiş sokaklar, sırt sırta vermiş evler, camiler, kuleler, surlar, tepeler, kuşlar hepsi bir aradaydı. Bakışlarını duvardaki tablodan bilgisayardaki tabloya çevirdi. Tablo baktıkları davaların ayrıntılı bir listesiydi. Murat gizli görevinden alındıktan sonra slalom fonuyla ilgili davalara bakan hukuk bürolarının görüş taleplerini kabul etmeye başlamıştı. Konunun hem hukuki hem de finansal yanları olduğu için bu konuda görüş verebilecek en yetkin kişilerden birisiydi. Slalom fonuna büyük kayıplar yaşatan kripto para piyasasındaki çöküş artık yavaşlamış olsa da devam ediyordu. Bir ara bir koyanın birkaç ayda iki hatta üç kazandığı piyasada şimdi ilk konulanı bile geri almanın olanağı kalmamıştı. Bir zamanlar kripto paraya yatırım yapmanın en akıllıca iş olduğunu söyleyen yorumcular şimdilerde ortalıkta görünmüyordu. Bu piyasada ciddi batışlar olmakla birlikte geçmişteki kazancından yatırdığı para kadarını nakde dönen ve kalanıyla devam edenler fazla bir zarar yaşamamışlardı. Bir de bu geleceği öngörüp bütün kazancını alıp çıkanlar vardı ki onlar gerçek kazananlar konumundaydı. Bazı yorumcular medyada ve sosyal medyada uyarıda bulunup bu alanın kayıt dışı paranın da girdiği bir yatırım alanı olduğunu, dolayısıyla kurallara bağlanacağı ve denetleneceği haberi çıkarsa kayıt dışı paralarını buraya yatıranların hızla çıkmaya çalışacağını ve o zaman da kripto paraların değerinin hızla düşeceğini söylemişler. Ama bu yorumcular sosyal medya üzerinden linç edilmiş, değişimi görmemekle ve eski kafalılıkla suçlanmıştı. Ali, Murat'tan slalom fonunun mağduru durumundaki Kaan ve Nilgün'le görüşerek onları yönlendirmesini rica etmişti. Dipnot Ali, İnferis ve Sahte Sultan romanlarında da rolü olan gazeteci. Murat odasında onları beklerken bir yandan da internette fonla ilgili gelişmelere ilişkin yazılanları tarıyordu. Bunlara dalmış gitmişken kapı açıldı ve Ece göründü.
Kaan Bey ve Nilgün Hanım geldiler.
Buyursunlar.
İçeriye genç bir çift girdi. Murat, hoş geldiniz dedi. Selamlaşmanın ardından karşılıklı koltuklara oturdular. Murat, siz Ali Bey'in akrabası oluyorsunuz sanırım.
Nilgün yanıtladı. Evet, Ali abiyle ben amca çocuklarıyız.
Ali bana sizin slalom foluna girdiğinizi, paranızı alıp çıkmak için başvurduğunuzu, ancak size paranızın iade edilmediğini ve bir yıl sonrası için tarih verildiğini söyledi.
Kaan söze girdi.
Evet Murat Bey, maalesef pek çok fon mağduru gibi biz de aynı duruma düştük.
Peki bana bu fona nasıl girdiğinizden başlayarak olayı kısaca anlatır mısınız?
Kaan ve Nilgün bazen biri bazen diğeri sözü alarak katıldıkları Kruis turundaki fonun tanıtım toplantısını anlattılar. Fona katılmak için ikisinin de bütün birikimlerini ortaya koyduklarını vurguladılar. Sonra fona yatırım yapan arkadaşlarından fonun sıkıntıya girdiğini öğrendiklerinde de fondan ayrılıp paralarını almak için başvurduklarını anlattılar. Murat o aşamada hangi gerekçeyle size ileri tarihe gün verdiler diye sordu. Nilgün, sanırım ilk başvuran kişiler paralarını almayı başarmış, sonradan başvuru sayısı hızla çoğalıp da fon bunları karşılayamayacak duruma gelince ödemeleri ileri tarihe ertelemeye başlamışlar. Kaan söze girdi. Bunu da sözleşmenin bir hükmüne dayanarak yaptıkları için bu öteleme hukuki görünüyor. Kaan ve Nilgün umutsuzluğun yansıdığı bir ifadeyle Murat'a baktılar. Murat bu durumu fark etti. Üzülmeyin, paranızı alacağız. Ben bu konuda dava almıyorum. Avukatlara danışmanlık yapıyorum. O nedenle sizi bu konulardaki en iyi avukata Rüya Hanım'a yollayacağım. Fonla imzaladığın sözleşme yanınızda mı? Kaan çantasını açtı ve sözleşmeyi çıkarıp Murat'a uzattı. Murat yatırdıkları miktara baktı. 20 bin dolar karşılığı TL olarak gösterilmişti. Nilgün sordu. Murat Bey, böyle bir dava ne kadar sürer tahmininizce? Bir şey söylemek çok zor. Mahkemelerde o kadar fazla birikim var ki bırakın davayı kısa sürede sonuçlandırmayı, ilk celse için 6 ay sonraya tarih verseler seviniyoruz. Nilgün ve Kaan birbirlerine baklar Kaan. Murat Bey, o zaman davanın sonuçlanması yıllar alacak. Maalesef en az 2 yıl diye tahmin ediyoruz. Bu durumda dava açmak akıllıca olur mu? Çünkü sonuçta adamlar 1 yıl sonra paramızı ödeyecekler. Bu meselenin 2 yönü var. Eğer beklerseniz adamların 1 yıl sonra paranızı ödeyip ödemeyeceğini bilemezsiniz. O zamana kadar tamamen batıp ödeme yapamaz duruma gelebilirler. Ayrıca paranızın 1 yıl sonra ödenmesini kabul ettiğinizde imzaladığınız sözleşmedeki bir madde gereğince yalnızca yatırdığınız parayı geri almayı kabul etmiş olursunuz. Bunun yasal faizini ya da size vaat edilen kar payını almaktan vazgeçersiniz. Kaan ve Nilgün tekrar birbirlerine baklar Kaan. Buna göre dava açmamızı mı öneriyorsunuz? Murat güldü. Ben bir şey önermiyorum. Sadece durumu anlatıyorum. Karar sizin. Fon batsa bile fonu kuranlar borçlardan sorumlu olur mu? Olur. Biz de zaten mal varlığı tespitiyle uğraşıyoruz. O nedenle öncelik dava açanlar da olacak. Dava açmayanlar listeye ancak sonradan girecekler. Ama açıkçası o konuda da birçok sıkıntı var. Çünkü Halim Bey bankalara borçlu ve bu borçlar karşılığında gayrimenkullerinin tamamını ipotek ettirmiş. Burada hukuki olarak hangi alacağın öncelikli olduğu meselesi gündeme geliyor. Biz de onun üzerinde çalışıyoruz. Öte yandan buradan giderek devlet aleyhine de dava açacağız. Çünkü devletin bu tür para toplama işlerinde düzenleyicilik ve denetim rolünü üstlenmemesi kabul edilebilir bir şey değil. Bir başka ifadeyle Halim Bey'in ödemeyeceği miktarları devletin tazmin etmesi konusu üzerinde çalışıyoruz. Nilgün kararlı görünüyordu. Haklısınız Murat Bey dedi. Bu adamların sağı solu belli olmaz. Muhtemelen 1 yıla kadar tamamen batarlar ve hiç ödeme yapmazlar. Biz mahkemeye adımızı yazdıralım ki hakkımız kaybolmasın. Murat Kaan'a baktı. O da başıyla eşini onaylıyordu. Telefonu aldı ve Rüya'yı aradı. Rüya'ya Kaan ve Nilgün'den söz etti. Ali'nin ricası olduğunu ve çiftin birazdan yanına geleceklerini söyledi. Sonra çifte döndü. Rüya Hanım bu konuda yeni müvekkil almıyor. Ama Ali Bey devrede olunca akan sular duruyor. Sizi bekliyor. Ofisi hemen 2 blok ötedeki binada. 12. ayrımın sonu. Sayfa 151.